Oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta da yine haberlerimiz bol bol var. Bu hafta diğer haftaların aksine ilginç de bir haberimiz var. Biliyorsunuz biz sıklıkla otomobillerden bahsederken doğal olarak bir taraftan da zamdan bahsediyoruz. Yani zam olmadığı haftayı şimdiye dek neredeyse hatırlamıyorum. Ama geçtiğimiz haftalarda zannediyorum 2 hafta önceydi sevgili Barış. Otomobillerde bir kampanya başladı diye de konuştuk. Dolayısıyla orada aslında bir kampanya ile beraber indirim de oluyor diye konuştuk. O da ilginçti. Fakat bu hafta yapılan zamlardan dönüşle ilgili bir konuyla başlıyoruz. Nedir o Barış? Sana dönmek istiyorum.
Evet abi, dediğin gibi aslında direkten döndü gibi bir şey oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçişleri için bir zam açıkladı. Aslına bakılırsa büyük de zamdı. Böyle hani İstanbul'daki köprülere baktığın zaman %76'lara varan oranda büyük bir zam söz konusuydu. Sonrasında işte bayağı bir tepki geldi bu zamlara, işte nasıl olur ne olur falan diye. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle bu zamların ertelendiği belirtildi. Aslında bu çok da normal. Neden normal diyorum? Çünkü bu yılın Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam Erdoğan'ın bir sözü vardı. Son gelen zamdan sonra 2023 yılı boyunca köprü ve otoyollara zam gelmeyecek diye bir açıklaması vardı. Sonrasında işte bu Karayolları Genel Müdürlüğü nasıl böyle bir sözün üzerine zam açıkladı onu da tam olarak bilemiyorum ama dediğim gibi Erdoğan'ın müdahale etmesiyle ertelendi. Ne olmuştu? Hemen ondan bir kısaca bahsedeyim. Lütfen. Şimdi baktığımız zaman İstanbul'daki köprüler zaten yoğun olarak kullanıldığı için hemen onları söyleyeyim. Şöyle bir bakıyorum. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde tabii ki tek yönlü geçişten bahsediyorum. 15 TL'ye yükselmişti bu ertelenen zamla. Ne kadardı? 8,5 TL'ydi otomobil için yanlış hatırlamıyorsam. Bu da dediğim gibi %76-%80'e yakın bir zama denk geliyor. Aslında şeyde 8,5 olmasının sebebi de Temmuz ayında biliyorsun abi KDV yükseltilmişti. KDV'nin yükselmesiyle biraz daha artış olmuştu
etkili, evet.
Fiyatlarda. Eğer bu zam tabii ki ertelenmiş olmasaydı otomobiller için 15 TL'ye çıkacaktı. Baktığımız zaman diğer köprüler tabii ki Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü çok çok daha pahalı köprüler. Eğer zam geçerli olsaydı ki bugün 27'si 25'ine itibaren geçerli olacaktı. Osman Gazi Köprüsü için 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 295 TL gibi yüksek ücretler ödenecekti. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale etmesiyle Ocak 2024'de ertelendi bu zam. Aslında ertelenmesi beni biraz da korkutuyor açıkçası. Bilmiyorum sen
vallahi oraya gelecektim. Gerçekten sabırla bekliyorum şu an ama yani hadi sen bitir de sonra söyleyeyim. Evet lütfen.
Yani beni korkutuyor. Ben de tam burada senin fikrini soracaktım.
Ya o zaman çünkü söyleyeyim.
Şimdi %70'lik, %70-%76'ya varan bir zamdan bahsediyoruz ama Ocak 2024'te nasıl bir zamla karşılaşacağız? Yani
%100.
Böyle bir korku aldı beni.
Ocak 2024 %100. O geçen seneydi. Geçen sene söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Zam yapmadık. Ama şimdi 2024'te senenin zamını yapıyoruz diyecekler. Bence bana göre böyle yani. Ben böyle düşünüyorum. %76 aynen yansıyacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için. Bence çok kritik bir zam değil böyle düşündüğün zaman. Yani baktığın zaman gerçekten gerçekçi bir zam diye düşünebilirsin. 15 TL olsa çok dert mi? Her gün gidip gelen için tabii ki maliyet. Bu hani böyle söylerken bundan
memnunmuş gibi söylüyorum. Bir de tek yönlü düşünmek lazım ama bunu. Gidip geldiğini düşün 30 TL.
Tabii. Yani diğer köprülerdeki gibi değil de yani 3. köprüde zannediyorum şey değil mi? Git geldi fark etmiyor yani. Git geldi ödüyorsun 3. köprüde diye biliyorum ben.
Ben yani bütün tek köprüler tek yönlü diye hatırlıyorum ama.
Öyle mi? Ha o zaman tamam işte bak ne güzel. Çünkü şeydi aynı gün dönersen 15 Temmuz Köprüsü'nün aynı gün dönüş yaparsan ücretsizdi bir ara. Ama sanki onu da değiştirdiler o zaman demek ki. Ne güzel yani 30 TL işte bir günde veriyorsun. Yani 30 TL gene bugünün şartlarında baktığında 30 TL kabul edilebilir bir rakam. Fakat hatırlarsın eski Ulaştırma Bakanlarından bir tanesi şey demişti. Diğer köprüler pahalı değil. Bu 15 Temmuz Köprüsü ucuz demişti fiyat olarak. Yani sorun aslında 15 Temmuz Köprüsü'nün ucuz olmasından demişti, kaynaklı demişti. Hala o devam ediyor. Allah'tan aynı yüzdede zam yapıyorlar da ona özel bir zam yapamıyorlar. Yoksa hakikaten o da makul olmaktan çıkıp herkesin her gün kullan. Yani çünkü bu yani bir tane köprü var orada. Yani onu onu kullanmak zorundasın bu karşıya geçerken.
Evet.
Hani şey gibi değil, belki İstanbul'da oturman için şey olabilir. Kullanma o zaman diyebilirsin ama öyle değil yani. Onu bir şekilde kullanıyorsun. Tabii ki herkes karşıya geçmiyor ama işi gücü şuyu buyu olan için bir şekilde ayağın oraya geçiyorsa geçmek zorundasın. Aynı şehrin içinde yer değiştirmek için bu. Evet, ücretsiz bir tane olsa ve hani atıyorum orası da gitsen oraya oradan ücretliyle geçsen o sırada ücretsiz geçsen ve çok trafik olsa dersin ki ya tamam işte aynı Avrasya'yı nasıl kullanıyorsa insanlar. Ya tamam işte birinci köprü çok dolu, ikinci çok dolu, bari Avrasya'dan gideyim. İşte vakitten, paradan kaybedeceğim ama bari vakitten kazanayım dediği durumlarda.
Böyle bu arada yapıyorsun. Artık Avrasya'da da trafik oluyor. Ben Avrasya'da çok,
da hem de nasıl trafik yani. Oluyor. Kesinlikle.
Yetmiyor yani ne yazık ki.
Girişin de.
Hiçbir şey yetmiyor.
Yetmiyor. Pek de yetecek gibi de değil zaten dediğin gibi.
Bu arada Avrasya'da her saatte zam gelmişti. Avrasya Tüneli'ne de zam gelmişti. İki gün önce açıkladılar yanlış hatırlamıyorsam. 53 TL olan geçiş 80 lira civarına mı 90 liraya mı ne çıkıyordu ama o da şimdiki fiyat listesinden gördüğüm kadarıyla iptal edilmiş. Yine ben baktığımda 53 TL olarak görüyorum.
Yani eğer şey diye bakarsan ya bu normal diğer zamların yanına bunu koyarsan artışı nasıl olacak dersen bana göre 2024'te rahat 100 TL üzeri Avrasya.
Evet.
Bana göre çünkü şu an orada değil. Mesela şu an bahsederken Avrasya'dan geçtim 50 lira verdim. İyi bile yani. Yoksa önceden nasıldı? Diğerine veriyorsun 8 lira, buna veriyorsun 50 lira. Yani bir dakika ya bu kadar da acaba değer mi diyorsun ama şu an öyle değil. Şu an ona değer. Dolayısıyla aslında bence çok yoğun olmasının bir sebebi de bu. Çünkü artık şey bir sebep değil. Yani böyle pahalı bir alternatif değil. Normal bir alternatife döndü. O yüzden de bence biraz orası daha da can yakar hale gelebilir diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Neden? Çünkü bunlardan geçmek zorundasın. İnsanlar da daha doğrusu politikacılar da bence oradan geçildiğini, pahalıyken bile geçildiğini gördüğü için burada çok da insaflı davranmayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden sene hani tamam bu seneyi yırttık ama gerçekten seneye hoş olmayabilir. Hani şeye benzeyecek bu. Amiyane tabirle eski bir deyim vardı işte eşeğini kaybettiriyor sonra bulduruyor diye bir şey var ya, bir hikaye var. Bulunca seviniyorsun. Biraz şimdi öyle oldu gibi ama yani biz bu eşeği tekrar kaybedeceğiz. Onu unutmamak lazım. 2024'te daha can sıkıcı hale gelebilir. Çok yüksek ihtimalle ve buna karşı yapabileceğim bir şey yok. Yani hani atıyorum onu kullanma da gemiyi kullan. İşte şehir hatlarını kullan karşıya geçmek için. O da ücretsiz değil. Ona da zam geliyor zaten.
Yani evet,
ki o da çok kalabalık. O yüzden pek burada şansımız yok. Maalesef bu devam edecek. Yani zam değil, indirimden bahsettik mi dersen şimdi pek de bahsedemedik gibi. Hani haksızlık da etmeyeyim. İndirimden bahsetmişiz gibi yalan da söylemiş olmayalım.
Ya,
geciktirilmiş bir zam haberi verdik. Geciktirilen bir zam haberini vermiş olduk.
Aynen
olduk.
Aynen yani öyle.
İndirim ya, gibi görünen ama.
2024'te dediğim gibi artık neyle karşılaşacağız tam olarak bilemiyorum. Çünkü mutlaka yani fark olacaktır bunun üzerine. Şu anda %76'ya varan bir farktan söz ediyorsak 2024'te yani şurada tabii. Aslında çok uzun bir zaman yok. Yani şu an Ekim ayındayız. Kasım
Aralık
önümüzde 2-3 aylık bir süreç var.
Tabii canım 29 Ekim'e şurada ne kaldı yani düşünsene. Evet. 2 gün sonra yani bu ay bitiyor zaten Kasım. Yani 100. yılın coşkusunu kutlarken bari bunları konuşmayalım için iyi ama 101. yıla giderken de bunları galiba pek de hoş konuşmayacağız gibi geliyor bana. O yüzden hepimize evet, kolay gelsin.
Gerçekten bu arada öyle. Yani İstanbul'daki köprülerin en azından bir ara şey vardı. Ücretsiz olması gündemdeydi. Tabii ki o da öyle bir şey de söz konusu değil gördüğümüz gibi.
Keşke zaten ücretsiz olsa de, ama. Ya olsun diyeceğim de mesela korkuyorum. Şey var biliyorsun bayram günlerinde otobüsler ücretsiz hale geliyor. Hı-hı. İnsanlar tabii bu yani kötü bir şey için söylemiyorum. Gerçekten hem mali durumdan dolayı da demek ki zorlanıyor insanlar. Gezmiyorlar, bir yere gitmiyorlar. O tatil günlerinde, o ücretsiz olan günlerde otobüslerin nasıl dolu olduğunu İstanbullular görüyorlardır, biliyorlardır. Bazı duraklar böyle hınca hınç doluyor. Yani ücretsiz olduğu için. Hı-hı. Hani şey metrobüs durağından bahsetmiyorum. Bazı duraklar yani artık durağa sığmıyor insanlar. Öyle. Otobüse nasıl sığacak? Otobüs durmuyor zaten. Devam ediyor, gidiyor. O yüzden ücretsiz bir köprü yani bazılarında sanki tersini hareketlendirebilir gibi iyi bir fikir mi? Trafik açısından kötü bir fikir olabilir ama tabii ki
ben,
hani
bir şeyi çok zannetmiyorum şey. Abi ya. Özellikle İstanbul'daki iki köprü için, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kimsenin de şu an 8,5 lira için konuşayım ya bu köprü 8,5 lira deyip de
geçmeyeceğini yani, asla.
Geçeceği varsa da geçmeyeceğini ben zannetmiyorum yani. Yine nasılsa aynı olacak.
Bence şu an bedava yani. Zaten. Böyle bakarsan 8,5 lira bence bedava. Yani günümüz şartları yüzünden söylüyorum. Yoksa hani bu hep öyle, yani henüz o zam gelmediği için söylüyorum bunu. Yoksa bence 8,5 lira böyle bakarsan genel itibariyle bedava. Çünkü yani simit 10 lira. Yani böyle düşünürsen evet. 10 liraya simit alıyorsan köprüden 8,5 liraya geçemezsin. Geçemiyordun yani eskiden. Öyle değildi. Köprü geçiş masrafı diye bir şey vardı kafamızda. Taksiler bindiğin zaman abi köprü ücretini de alırım diyordu. Şimdi mesela almayabilir 8,5 liraya eğer birinci köprüden geçecekse. Almayayım diyebilir. Ama şimdi artık bir süre sonra dedirtmeyecekler diye düşünüyorum. Çünkü o gidiş geliş falan filan. Peki neyse. Gelelim şu konulara. Gelemeyeceğiz çünkü. Evet, bu konudan çok kolay çıkılabilir gibi
değil. Zam olunca konuşasımız geliyor abi. Böyle bitmiyor.
Yara bu olunca mecburen. Elmef Ön'ün güzel şarkısı. Buyursunlar evet.
Aynen.
İlk haberimiz nedir kardeşim?
Biliyorsun BYD Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurdu. Ardından Türkiye lansmanını gerçekleştirdi İstanbul'da. Türkiye'de satışa sunacağı modelleri sergiledi. Şimdi 1-2 Kasım'da da buradan da duyurmuş olayım bilmeyenler için. İlk satılacak ilk model olan Atto 3 için bir lansman düzenlenecek. Ve artık otomobilin fiyatı belli olacak. Biz de işte eğer böyle bir imkan sunarlarsa... Şöyle bir kısaca test edip içini dışını sürüş kısmını inceleme şansı bulacağız. Tabii ki yapabilirsek videoda çekeceğiz takipçilerimiz, izleyicilerimiz için. Şimdi BYD Türkiye pazarına girdiğinde en çok merak edilen hatta Çinli markaların geneli için merak edilen bir konu var. Ya bu arabalar geliyor tamam çok güzel rekabetçi fiyatlarla da geliyor ki Chery örneğinden her zaman veriyoruz. Doğru. Ama bu araçlar ne kadar güvenli? Sağ yani olun, şimdi evet. Çin malı algısı var. Tamam artık yıkılıyor, konforlu olduğunu görüyoruz. Kalitelerinin, iç mekan kalitesinin, malzeme kalitesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama ne kadar güvenli? Bir Euro NCAP testi var mı? Bir çarpışma testi var mı? Derken BYD, Atto 3'te zaten 5 yıldızla karşımıza çıkıyordu. Seal ve Dolphin modelleri içinde artık Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını böyle göğsünü gere gere söyledi bizlere. Dün yanılmıyorsam bunun haberi geldi. İki araçta Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Hatta aldıkları yüzdeler de gayet yüksek. BYD'nin zaten otomobil kalitesi konusunda, güvenlik konusunda gayet dikkatli, gayet buna önem veren bir marka olduğunu biliyorduk. Yine Euro NCAP tarafında da bunu kanıtlamış oldu. Hemen bu konudaki senin fikrini alayım istersen abi. Sonrasında bu aldıkları hangi şey yüzdeler aldılar detaylara geçeyim.
Ya bence tabii çok net olarak önemli olan şey sen zaten söyledin yani insanların bir algısı var. Her ne kadar Volvo'yu satın aldıktan sonra bu sağlam otomobil algısını hala devam ettiriyorlarsa da yani işte o bildiğimiz artık bazıları şehir efsanesine dönmeye başladı. Volvo'nun modelleri arasında yer alan XC90 mesela efsane haline geldi işte ölümlü kazası yok dünyada falan diye konuşulan 2 yıldır şöyle böyle diye konuşulan bir şey vardı. Dolayısıyla Çinli üreticinin aslında sağlam otomobilin istediğinde yapabildiğini çok net olarak görüyoruz, biliyoruz. Fakat hala bir Volvo'yu sorsan dışarıda 10 kişiye zannediyorum belki ikisi üçü der ki Çinliler satın aldı. O yüzden evet. Volvo'yu hala İsveç markası olarak görüyor olabilirler. Halbuki aslında Çinliler üretiyor. Böyle bak ki birçok araç da aslında Çin'den de geliyor. Chery bence çok dediğin gibi önemli bir göstergeydi bir tanesi de. Bana göre bu da zaten ki bizim de çok bakmadım ancak böyle haberlerle karşısına çıkınca gördüğü konular bunlar. Dolayısıyla bence önemli. Bu modeller için 5 yıldız almak önemli. Yani bir Avrupa otomobilinin yanında bir eksiği kalmıyor bu durumda zaten. Buyursunlar.
Evet. Dediklerin doğru abi. Zaten bunu sonuçlarla da gösteriyorlar. Hemen şöyle... detaylara da baktığımızda özellikle Seal için konuşacağım. Çünkü Dolphin'in daha Türkiye'ye ne zaman geleceği, yani gelecek ama daha tarih belli değil. Seal ise Atto 3'ten sonra 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek olan ikinci model olacak. O yüzden bununla ilgili detaylar bizim için daha önemli. Seal'a baktığımızda şöyle hemen yetişkin korumasından %89'luk bir puanla geçtiğini, çocuk yolcu korumasından %87 puanla geçtiğini görüyorum. Bunlar çarpışma testlerinde kabin tarafını ne kadar sağlam tuttuğunu aslında bizlere net olarak gösteriyor. Tabii ki biliyorsun abi çarpışma testlerinde bir kaza durumunda otomobilin Hani her zaman Volvo'dan konuşuyoruz ya.
Evet.
Araba kaza yapmış, haberi yok deniyor mesela. Hani espriyle karışık. Güzel, hiçbir evet. hasar yok, bir şey yok. Tabii ki
doğru.
Yani bunlar güzel şeyler ama asıl otomobilin sağlamlığını gösteren şey tabii ki önde arkada kaza durumunda o öndeki, arkadaki veya yandaki bölümlerin, bileşenlerin bu gelen tepkiyi ne kadar soğurabildiği ve kabine olan yansımayı ne kadar azaltabildiği önemli. Aslında bir araç tabii ki önden baktığında paramparça olmuş olabilir ama kabin tarafına baktığında, o direklere, sütunlara baktığında bunu kabine yansıtmıyorsa, orayı sağlam tutabiliyorsa ne ala diyorsun. Yani bu güvenli bir araçtır diyebiliyorsun.
Çok, evet, çok güzel bir ifade bence bu. Yani bu kadar evet. güzel tanımlanabilirdi, evet.
Aynen öyle. Seal'a baktığımızda da aslında testlerde de başarılı olduğunu görebiliyoruz. Az önce yüzdelerini de söyledim. Tabii ki şimdi Euro NCAP'te bazı otomobiller çok sağlam olmasına rağmen 4 yıldızda, 3 yıldızda kaldığını görüyoruz. Bunun da en büyük etkilerinden biri artık günümüzde sadece çarpışma testinden değil, işte sürüş asistanları, sürüş yardımcılarından da yüksek puanlar almaları gerekiyor. Eğer gerekli sürüş yardımcıları yoksa maalesef 5 yıldız alamıyorlar ama BYD'nin modelleri zaten Atto 3 geldiğinde de göreceğiz. Birçok sürüş asistan teknolojisiyle donatılmış araçlar. O yüzden yaya gibi, bisikletli gibi diğer yol kullanıcılarına yönelik korumada da %82 gibi gayet kabul edilebilir yüksek bir puan aldığını görüyoruz. Güvenlik asistanları tarafında ise %76 puan almış. Yine iyi bir puan ama diğerlerine göre düşük. Bunlar gayet güzel yüzdeler. Hemen şurada ben şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ülkemizde satılmıyor ama ülkemize Model Y geliyor. Model 3 Çin'de üretildiği ilave vergi olduğu için gelmedi henüz evet. Türkiye'ye. Ama ikisi birbirine rakip olduğu için Seal'la benim aklıma geldi. Şöyle Model 3 nasıl puan almış? 2019'da biliyorsun derecelendirilmişti Euro NCAP tarafından. Model 3 ile şöyle kısa bir kıyaslama yaptım. Baktığımda Model 3 2019 yılında testlere girmesine rağmen gerçekten puanları çok çok yüksek. Hatta bildiğim kadarıyla sınıfının en güvenli araçlarından biri olmuştu. Mesela Model 3'ün yetişkin yolcu koruması %96 puan almış. Çocuk yolcu korumasında %86. Baktığımız zaman Seal çocuk yolcu korumasında Model 3'ü geçmeyi başarmış. %1 ile de olsa geçmeyi başarmış. Bu çok iyi bir değer bence. Tabii ki yetişkin yolcu korumasında ona yetişemese de %89'luk puanı oldukça iyi. Baktığım zaman yaya ve bisikletli kullanıcılarında aslında Model 3'ü geçmeyi başarmış. Yani Tesla dediğimiz zaman tabii ki otonom sürüş sisteminden, işte yayayı algılamasından, diğer araçları ya algılamasından ve bisikletleri algılamasından ne kadar gelişmiş olduğundan bahsediyoruz ama BYD tarafında da aslında ne kadar gelişmiş, ne kadar güvenilir bir sistem olduğunu buradan derecelerden rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ki şunu göz ardı etmemek lazım. Biri 2019'da giriyor, biri 2023'te giriyor. Ama baktığım zaman Model 3'ün %74 başarılı olduğu yerde Seal'ın %82 başarılı olduğunu görüyoruz. Bu da kıyaslama açısından aslında Tesla çok bilinen bir araç ya. O yüzden kıyaslama yapmak istiyorum.
Çok güzel bir kıyaslama
oldu bence. Çünkü bayağı derecelerini elde etmiş.
Çok iyi. Evet bence çok doğru bir kıyaslama yaptın. Çok hiç üstüne söyleyecek bir şey yok bence. Tamam. Ben bir tek şeyi eklemek isterim. Şunu yani o şimdi böyle NCAP'ten bahsederken bu güvenlik işte 5 yıldızdan bahsederken sadece arabanın sunduğu değil arabanın dışarıya verdiği zararı da aslında engellemeye çalışan bir şeyde dediğin gibi dikkate alınıyor. Yani bu arabayla birisine çarptığında yayaya çarptığında yaya ne kadar etkileniyor? Yaya tabii. için ne kadar tehlikeli bu araç? Bunun da aslında puanını veriyorlar. Biz genelde tabii söylerken yani genel itibariyle kabul sanki sadece arabanın sağlamlığını anlatıyormuş gibi. O yüzden bu bahsettiğin nokta önemli. Sürüş asistanları aslında daha çok evet bir taraftan tabii ki aracın korunmasına yönelik ama o yolda gidenler için de önemli. İşte daha önce anlatmıştık Fransa'da satılan Türkiye'den Sakarya'dan giden THR'lar mesela Fransa'ya gidenler vaktinde bundan 5 sene önceydi şimdi değişti tabii belki de Fransa'ya giden versiyonlarında bütün o sürüş asistanları var. Türkiye'de satışa çıkanlarda bunlar yok. Niye yok? Çünkü Fransa'da arabayı almak istiyorsan, Fransa'da araba satmak istiyorsan daha doğrusu sıfır otomobil satmak istediğinde bunlar olmazsa olmaz. Yani burada bu sürüş asistanı olmayan arabayı satamazsın diyor adam zaten. Neden diyor bunu? Tabii ki insanına verdiği değerden. Yani çünkü sürüş asistanı sadece senin arabanın kaskosuna bilmem nesine yaramıyor ki. Aynı zamanda o yayaya da içinde yarıyor. Ne bileyim belki şeritten çıktın bir yere çarpacaksın başkasına zarar vereceksin. Yani başkasını da koruyor. O yüzden bunlar önemli kriterler aslında. Pek de göz ardı ediyoruz. Sadece arabanın kendi sağlamlığına bakıyoruz. Dediğin çok önemliydi. O anlamda kırılan puanları da görmüş olduk. Bence iyi bir NCAP konusu da çıkmış oldu. Her hafta bir şey söylüyorum böyle ama bence NCAP konusunda bile böyle bir ayrı bir kendine münhasır, şahsına münhasır bir program yapabiliriz bence. Onu da söyleyeyim.
Evet, şimdilik bununla ilgili zaten dediğim gibi Dolphin'in ne zaman geleceği çok da belli olmadığı için Seal'a önem vermeye çalıştım ama onun da 5 yıldız aldığını ve başarılı puanlar aldığını söyleyebiliriz. Son olarak şunu söylemek isterim. Keşke böyle Seal geliyor, Model 3 de gelse de iki model arasında böyle kıyasıya bir rekabet görsek ülkemizde. Aa, ne kadar güzel, ne güzel olur.
Çok güzel olur gerçekten. Umarız görürüz bunu. Sıradaki haberimiz de başka güzel bir gelişme. Nedir o?
Stellantis tarafında bir yatırım açıklaması var. Evet. Aslında biraz da böyle değişik, beklentilerin dışında bir gelişme. Neden beklentilerin dışında diyorum? Çünkü hem ülkemizde hem Avrupa'da biliyorsun son dönemde otomotiv dünyasında neyi konuşuyoruz? Çinli istilasını konuşuyoruz.
Evet.
Elektrikli otomobil tarafında gerek yani elektrikli otomobil, benzinli otomobil tarafında gümbür gümbür geliyor adamlar. Ülkemizde
Çin mahallesine giremez olacağız. Vallahi Barış bak söyleyeyim sana. Sonra evet. Bizi Çin mahallesine dövecekler.
Aynen öyle. Böyle bir gelişmeden söz ediyoruz. Kaldı ki biz ilave vergi koyduk. Avrupa'da daha şu anda bununla ilgili somut bir adım atılmadı diye hatırlıyorum ama Stellantis de başta olmak üzere, Stellantis CEO'su Carlos Tavares de başta olmak üzere birçok üretici Çinlilerin bu istilasından korkuyor, yetkililere sesleniyor, önlem alın, ilave vergi koyun, bir şey yapın, hani biz onlarla maliyet konusunda baş edemeyiz. Bu şekilde sürekli dile getiriyorlar ama Stellantis artık bu söylemlerden bıkmış olacak ki Çinli Leapmotor'a bir yatırım yaptı. Bunu da zaten CEO'su da kendisi de çok net biçimde söylemiş. Biraz daha kibar dille ifade etmiş ama benim söylemime göre hani dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın tut diye bir tabir vardır ya. Biraz daha onu benimsemişler sanki. Hani bu şekilde söylemlerde bulunup hiçbir şey yapmadan Çinli üreticilerden zarar görmek yerine onlara yatırım yapıp onlardan faydalanmayı, daha doğrusu karşılıklı olarak faydalanmayı seçmişler. Çinli Leapmotor'un %20 hissesini satın alarak oradaki en büyük hissedarlardan biri olmayı başarmış Stellantis. Bunun için de 1,5 milyar euroluk bir yatırım yapmış.
Şu zamanda güzel gibi, para. Evet.
Evet, gayet iyi bir para. Şimdi buradan iki tarafın da aslında birbirine göre çıkarları var. En büyük çıkar ne? Leapmotor zaten şu anda Avrupa'ya atılım yapmaya çalışan bir Çinli üretici. Diğer markalar gibi. NIO olsun, işte Chery olsun, B7 olsun, bir sürü sayabileceğimiz büyük Çinli marka var. Leapmotor da bunlardan bir tanesi. Bu anlaşma sayesinde ne olacak? Stellantis zaten Avrupa'nın 16 markayı gövdesinde barındıran Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden bir tanesi. Yanılmıyorsam 3. ya da 4. Şimdi onun tecrübesiyle ve pazardaki söz sahibi olmasıyla Avrupa'ya daha sağlam bir giriş yapma şansı elde edecek. Stellantis burada ne kazanıyor? Stellantis biliyorsun Çin pazarında çok başarılı değil. Baktığın zaman diğer markalara kıyasladığında Stellantis markaları burada çok fazla otomobil satamıyor. Kendine çok fazla yer bulamadı. Tabii ki Leapmotor gibi bir üreticiye yatırım yaparak Çin pazarındaki varlığını ve söz sahibi olmayı arttırmaya çalışacak burada ki Leapmotor sayesinde bunu da başaracaktır. Çünkü Leapmotor baktığımız zaman hani böyle çok tanınmayan bir marka olsa da gerek batarya tarafında gerek elektrikli otomobillerin diğer bileşenleri tarafında çok büyük yatırımları olan, güzel patentleri olan, işe yarar patentleri olan bir marka. O yüzden
defaatle konuştuk burada, kesinlikle katılıyorum. Evet,
evet, iki tarafında birbirine çok büyük faydaları olacaktır. Hemen burada yine önceki haberde olduğu gibi senin fikrini alayım. Bir iki detay daha var, onlara geçeyim.
Böyle hani bükemediğin eli öpeceksin durumu değil de daha çok senin söylediğin gibi hani düşmanını yakın tut hikayesi oldu böyle. Bence güzel bir açıklama bu senin söylediğin. Bu bazen de bu tip konular gerçekten kaçınılmaz oluyor. Yani şimdi evet burada da şikayet edeceğiz belki ama yani günün sonunda çok net olarak ortada bir gerçek varsa Çinli otomobil üreticilerinin aslında gitgide gücünü eksponansiyel şekilde arttırdığı. Dolayısıyla buradan evet. Da böyle uzakta kalmak, Stellantis gibi bir markaya sahipsen eğer Yani Stellantis dediğimizde kulağa böyle kolay geliyordur ama içerisindeki markalara baktığın zaman dünyanın markasını taşıyor, barındırıyor. Yani en büyük, hani böyle tek başına büyük olabilecek markaları burada görüyoruz. Yani işte ne bileyim, Citroen'i saysan tek başına sayarsın. Yani işte Peugeot'u saysan tek başına sayarsın. Birçok markası var. Fiat dediğimiz marka mesela bir koca bir marka. Ama böyle baktığın zaman hani eksikleri ya da yani Çinli otomobil üreticisi gelmiyor mu peşi sıra bunların? Geliyor. Bence hepsi için bir tehdit. Dolayısıyla böyle bir işbirliği zaten bir nevi küreselleşmiş otomotiv pazarı için son derece normal karşılanmalı, iyi karşılanmalı. Evet. O yüzden de dediğin doğru. Ben diğer detayları da merak ediyorum.
Şimdi diğer bir detay, iki markanın böyle karşılıklı tabii ki win-win durumu dışında bir de bu iki üretici Hollanda merkezli bir ortak girişim kuracak.
Çin için de bu arada zaten çok iyi bir iş bu. Yani çünkü onların da Avrupa'ya bu şekilde yaklaşmaları onlar için de avantaj. Çünkü öte türlü dışlanacakları ya da işte dışarıda bırakılmaya çalışılacakları bir durum var. Yani TikTok'a nasıl işte Amerika, Trump, tabii Trump iyi bir örnek değil ama sonuçta Amerika'nın temsil ettiği değerler bakımından ya da sürdürdüğü başkanlık meselesi yüzünden aynı şey gelir. O çok hoş ifade etmemişti ama TikTok devam etmek istiyorsa Amerikalı birisine ya kendisini satsın ya da işte bir ortak alsın buradan demişti. İşte Amerikalı bir ortak gelecekti şeye, TikTok'a. Yoksa öbür türlü ben seni atacağım, sileceğim, yok edeceğim diyordu. Hoş edemedi yani neyse ki ama bu tabii bu tip savaşlar var ve hani otomotiv de bunun dışında değil, gerçekten dünyanın sayılı endüstrilerinden bir tanesinden bahsediyoruz burada otomotiv dediğimiz an.
Evet, aynen öyle. Dediğin doğru, ona katılıyorum. Yani burada hani her zaman söylüyoruz, Avrupalı üreticiler Çin tehdidinden korkuyor diyoruz ama Avrupa'ya açılmak isteyen Çinlilerin de bir şekilde buradaki köklü üreticilerle bir işbirliği yapması gerekiyor ki Avrupalı tüketiciye doğru yollardan, doğru kaynaklarla ulaşabilsinler. Burada kendilerini yer edinebilsinler. İki taraf içinde dediğim gibi win-win durumu var. Az önceki detaydan bahsedeyim. Hollanda merkezli bir ortak girişim kuracaklarını söylemiştim. Şurada detaylara baktığımda 2024'ün ikinci yarısında bu ihracat odaklı ortak girişimin faaliyetlerine başlayacağını görüyorum. Aslına baktığında bunun detaylarına göre Leapmotor'un Çin dışındaki işte ihracatı, üretimi ve bunun gibi faaliyetlerinin Stellantis tarafından, Stellantis kontrolünde yürütüleceğini görüyoruz. Bu aslında biz şu anda tam olarak Avrupa pazarı içerisinde görülmesek de bu benim aklıma şeyi getirdi. Biliyorsun Leapmotor bir distribütör vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Leapmotor TS03 modelini Türkiye'de satışa sunuyor şu anda. Yanılmıyorsam Skywell'in distribütörü tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Acaba bu anlaşmanın yapılması distribütörlük tarafında bir değişikliğe neden olur mu Türkiye pazarında? Ya da Türkiye Avrupa dışında mı görülür? O benim aklıma geldi. Hiç,
evet.
Bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak.
Aynı nokta burada. Bu, doğru söylüyorsun. Bu da dikkat edilmesi gereken başka bir nokta. Yani iş anlaşması ama dediğin gibi o ortaklık yapısı nasıl değiştirir? Bakmak lazım. Yani dengeler farklı çünkü, dediğin doğru. Evet. O yüzden bunu beraber göreceğiz zannediyorum. Zaman bize gösterecek bunu. Ama güzel, aynen, büyük bir anlaşma yani. O net olarak onu görebiliyoruz.
Evet, gayet iyi bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz, evet, dediğin gibi.
Şimdi de ülkemizde Türkiye'de çok sevilen bir markanın haberine geleceğiz. Hani bu modeli Türkiye'de görür müyüz? O 8 model anlatacaksın şimdi bize. Ben şimdi ekrana vereceğim onu. Sen buyur, söze gir istersen, dinleyelim seni.
Bahsettiğin marka Renault. Tabii ki Türkiye'de çok sevilen, çok tercih edilen. Aslında baktığında en ekonomik markalardan biri olduğu için çok fazla tercih edilen marka. Aslında Türkiye'ye gelir mi dediğin pick-up şu anda bir konsept. Bir üretim versiyonu değil ama tabii ki ileride bir üretime...
Göremeyiz yani diyorsun. Bu arabayı göremeyeceğiz yani diyorsun. Ya bırak hocam, kandırıyorsun bizi. Ön gösterim koydun haberde, ben tıkladım okuyorum. Şimdi diyorsun ki bu belki de görmeyeceğiz bunu. Konsept otomobil. Öyle şey olmaz. Konuş sen bunu bir şekilde, orada dile getir, bizim temsilcimiz ol. Böyle araçları görelim kardeşim. Baksana şunun güzelliğini.
Evet, güzel bir pick-up aslında. Şimdi Renault'un Avrupa tarafında büyüme planlarını zaten biliyoruz abi. Hani elektrikliğe yatırım yapıyor, hibrit araçlara yatırım yapıyor. Tabii ki yeni normların, kuralların getirdiği baskılar doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmaya çalışıyor her marka gibi. Ama baktığımız zaman Renault Avrupa dışında da 80 ülkede faaliyet gösteren ve küresel satışlarının neredeyse yarısını bu Avrupa dışındaki pazarların oluşturduğu çok köklü, çok büyük bir marka. Tabii ki bu pazarlara yönelik de bazı planları var. Örneğin 2027 yılına kadar olan kısa vadeli bazı planlarından bahsetti Renault geçtiğimiz günlerde. Tabii ki bu yatırım oluyor. Bu planı için 3 milyar euro gibi büyük bir yatırım yapacak. Ne yapacak? 2027 yılına kadar Avrupa dışındaki pazarlarda 8 yeni model satışa sunacak. Tabii ki bir sonraki haberimde Renault Kardian isimli bir küçük B SUV model var. Onlardan ilki bu olacak. Birazdan ona geçiş yapacağız. Onun dışında 7 tane yeni model satışa sunuyor olacak. Bunların detayları çok açıklanmadı ama haberde de yer verdiğim görselde aslında küçük ikon şeklinde silüetlerini görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam pick-up ya da böyle kamyonet tipi küçük bir hafif ticari araç gibi görünüyor. Çoğunluğu evet. SUV ki Kardian da bunlardan bir tanesi. Bir de böyle kamyonet tipinde böyle kapalı kasa tarzında bir ticari araç görüyorum burada. Toplamda bu şekilde 8 tane model piyasaya sürecek ve şöyle bir iddiası var. 2027 yılına kadar Avrupa dışındaki pazarlarda sattığı araç 3 araçtan bir tanesi hibrit veya %100 elektrikli olacak. Az önce dediğim gibi hani karbon emisyonlarını azaltmaya çalışıyorlar. Otomotiv dünyasındaki modaya geçişe ayak uydurmaya çalışıyorlar. Böyle de bir iddiaları var. Benim dikkatimi çeken en büyük gelişmeden bir tanesi bu pazarlarda daha karlı, daha gelirleri yüksek bir üretici olmaya çalışıyorlar. Bunun da yolu tabii ki üretim tarafında maliyetleri azaltmaktan geçiyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de üreteceğin araçları bir veya iki ana platform üzerinde toplamak. Renault da bunu yapacağını açıklamış. İki tane ana platform gösteriyor burada, yeni platform. Bunlardan bir tanesi CMA platformu ki bunun haberini daha önce de görmüştük. Bir burada Çinli Geely ile Renault tarafında bir anlaşma yapılmıştı. Bunu daha önce programlarımızda ve haberlerimizde dile getirmiştik. Güney Kore'yi baz alan bu anlaşmaya göre bu Geely'nin geliştirdiği Volvo tarafından, Çinli Smart tarafından, bunlar Geely'nin çatısı altındaki şirketler. Volvo'yu zaten çok yakından tanıyoruz. Onların da araçlarında kullandığı bir CMA platformu. Bu ortaklık kapsamında Renault'un bu satışa sunacağı 8 araçtan bazılarında kullanılacak. Daha çok Renault bu platformu D ve E segmenti gibi büyük ve daha kaliteli, daha üst kesime hitap eden araçlarında kullanacak. Ve bu platformu kullanan arabalar Güney Kore'nin Busan fabrikasında üretilecek. Tabii ki bu haber Türkiye'yi de ilgilendiriyor ama Türkiye'yi ilgilendiren tarafı bu platform değil. Bahsedeceğim ikinci platform. İki ana platformdan ikincisi olan Renault Group Modüler Platform diye geçiyor. Tamamen modüler, esnek ve sürdürülebilir bir platform olduğu belirtiliyor. Bu platform 3 ana başlıktan, 3 ana bölümden oluşuyor. Ön bölümü sabit, orta bölümü 4 farklı versiyonu oluşuyor. Farklı dingil mesafelerine, 4 farklı dingil mesafesine uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Arka bölümünde de tabii ki 3 farklı versiyon var. Burada neyi göreceğiz? Nasıl değişiyor arka bölüm? İşte bu bölüm ya hiç elektrik motoru olmayacak ya 4 çeker versiyonlarda arkada da elektrik motoru olacak gibi gibi farklı varyasyonlarla gelecek. Şurada bizim ilgilendiren bölümü bu platform üzerine inşa edilecek araçlar Türkiye, Latin Amerika, Fas ve Hindistan'da üretilecek. Yani baktığımız zaman yeni farklı Türkiye'de üretilen tabii ki Renault fabrikalarında üretilen modeller var ama 2027'ye kadar en azından belki hibrit, belki %100 elektrikli bir Renault modeli üretilebileceğini görüyoruz ki bu da ülkemiz açısından, Türkiye'nin otomotiv çok üretimi iyi. Açısından çok iyi bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada Türkiye'nin de özellikle yer verilmiş bu 4 lokasyonda. Bakalım hani nasıl bir model göreceğiz? Bu üretilen model %100 elektrikli mi olacak, hibrit mi olacak, nasıl bir detaya sahip olacak, bunu ilerleyen zamanlarda belli olacak ama Renault'un yatırımında Türkiye'ye yönelik evet. planlarında olduğunu burada çok net görebiliyoruz.
Çok güzel haber bence bu söylediğim. Ben de sen Güney Kore'yi söyleyince biraz üzülmüştüm işin açıkçası. Dedim ki ya demek ki bayağı hani o tarafa bir kayış var aslında. Çünkü burada tabii ülkelerin yani ülkelerdeki iş yatırımları büyük önem taşıyor. Biz zaten konuşuyoruz bunu zaman zaman. İşte fiyat için çok konuştuk. Hani Doblo serisi gidecek peki ne olacak falan demiştik. Orada güzel bir sona vardık. Stellantis'in işbirliğiyle Türkiye'de TOFAŞ'la yaptığı işbirliğiyle güzel bir yere vardık aslında. Hani Oyak Renault tarafı da çok, Oyak Türkiye'de gerçekten Renault'u çok güçlü bir yere getiren ve belki de dünyada da söz sahibi etmesine sebep olan şeylerden bir tanesi Türkiye'deki başarısıdır. Geriye doğru gitsek tam bilemiyorum o rakamları ama gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu, yatırım anlamında güçlendirdiğini tahmin edebiliriz çok kolay olarak. Çünkü sokaktaki iki arabadan bir tanesi, böyle baksan yani şey olarak söylüyorum, iki araba bahsedecek olsam biri Fiat Tofaş olur, bir diğeri de Renault olur Türkiye'de, evet, ilk söyleyeceğin. O yüzden aslında bu önemli. O yüzden de senin son söylediğin daha kıymetli. Türkiye'nin de bu planlarda yer alması, hep de diyoruz, ülkenin şu ekonomik durumunda zaten aslında avantajlı bir şey var yurt dışı için. Bari ondan da faydalanalım diyorduk. O yüzden teşekkür ederim bu kısmı için. Güzel, evet. Hayırlı olsun diyelim madem öyle. Ve istersen Renault'dan çıkmayalım, Renault'dan devam edelim.
Evet, az önce de dediğim gibi bu 8 modelden ilki Renault Kardian olacak. Renault Kardian'ı daha önce ipucu görselleriyle, evet, yine programımıza konuk etmiştik. Hatta sen ismini araştırmıştın. İsminin anlamını, evet, araştırmıştın, evet, yanlış hatırlamıyorsam, ama ben anlamını yine unuttum tabii ki.
Ben hemen söyleyeyim, şeydi, arabadan geliyor işte, Kardev tabii, Kardia yazıyorlar ama işte arabayla da şey yapan, arabamsı gibi, hani araba gibi, hani bir nevi araba gibi arabayı anlatacak şekilde bir anlamı vardı. Bir de güç, böyle hani sen şey demiştin, o da hani böyle güçlü hissettiriyor demiştin. Aslında tam da hakikaten de o anlamada gelen bir yere de geliyordu. Böyle ikisini de yani hem söyleniş olarak dikkat çeken, bir taraftan da gücü yansıtacak bir konuydu. Buyursunlar, ben de vereyim görseli. Madem ipucu, evet, vardı, şöyle bir arabaymış.
Aslında tasarımı güzel. Dışarıdan baktığında gayet Renault'un hem normal Avrupa'da kullandığı tasarım dilinden esintiler taşıyan ama onun da dışına çıkarak farklı detaylarla harmanlayan böyle güzel şık bir tasarımı var bence. Az önce de bahsettiğim Türkiye pazarını da ilgilendiren Renault'un yeni global modüler platformu üzerine inşa edilmiş bir araba ama bu araba duyurulduğundan beri şöyle bir detay var, şöyle bir söylenti var. Kardian bizim de çok yakından tanıdığımız Dacia'nın Sandero Stepway modelini temel alacak diye böyle bir iddia vardı. Hiçbir zaman Renault tarafından baktım ben, dillendirilmemiş. Benim de gözümden kaçmış olabilir böyle bir dillendirme söz konusu olmadı ama otomobilin dış ve iç tasarımına baktığımızda genel olarak Dacia Sandero Stepway'i temel aldığı iddiasını güçlendiren detaylar var. Hemen onlara geçeceğim birazdan. Şöyle önce ön tarafından bahsedeyim. Yine Renault'un geçmişte ilham alan tabii ki yeni logosu her zaman olduğu gibi ön tarafta görüyoruz. Yine aslına baktığımız zaman geniş bir panjur tasarımı var. Bölünmüş far tasarımı var. Baktığımız zaman böyle ilginç bir görüntü katmış araca.
Citroen'lerde görmeye, evet, alıştığımız gibi değil mi? Evet.
Evet, değişik böyle bölünmüş far tasarımı. Üst tarafta ince gündüz aydınlatmaları böyle T şeklinde. Alt tarafta ana aydınlatmalar. Alt tarafta yine böyle gri koruma plakası şeklinde detaylara yer verilmiş ki bir B-SUV'dan bahsettiğimiz için tabii ki otomotivin modası artık böyle siyah plastik dodikler koruma plakaları tarzında artık bunları hatchbacklerde bile görmeye başladık. Böyle cross havası versin diye. Bu otomobilde de görmek çok şaşırtmıyor bizi. Asıl olay yan tarafta. Mesela yan tarafta böyle düz arkaya doğru düz bir biçimde uzanan omuz çizgisinin üst tarafına baktığımda ben C sütunu olsun, sütunlar olsun, böyle camların çerçeveleri olsun doğrudan Sandero Stepway ile aynı. Tavan tarafında bu modüler şekilde tasarlanan, böyle yan tarafa şekil 90 derece değiştirilebilen pratik kullanım sunması açısından tavan rayları yine Sandero Stepway'deki, yeni Sandero Stepway'deki tavan raylarıyla aynı. Bu da aslında baktığımızda Stepway'i temel aldığını iddialarını çok güçlendiriyor, doğruluyor. Ama
çok doğru.
Belden aşağı baktığımızda tabii ki farklı detaylar söz konusu. Kendi jantları olsun. Jant tasarımı da burada çok kollu. Güzel böyle jant tasarımı var. Arka tarafta yine aslında baktığımızda çok farklı bir tasarım yok. Logonun altında Kardian yazısı mevcut. Hemen böyle Renault'un diğer modellerinde de gördüğümüz C formlu lambaların, stop lambalarının daha kompakt, daha küçük bir biçimde bu otomobillere yer verildiğini görüyoruz. Sandero Stepway ile ilgili esintiler iç tarafta da devam ediyor. Hatta iç tarafta daha da yoğun. Konsola baktığımda ben Sandero Stepway'i büyük oranda görüyorum aslında bakıldığında. Her ne kadar Renault burada kendi tasarımını, farklı bir tasarım ortaya koymaya çalışsa da doğrudan mesela ortadaki multimedya ekranı, doğrudan Sandero Stepway, kapı panellerindeki böyle kapı tutamaçları, kapı kilitleri açmaya yarayan kollar yine Sandero Stepway. Ortada, orta konsolda yer alan döner düğmeler yine Sandero Stepway. Tabii ki burada farklı detaylar da mevcut. Nedir bunlar? Benim en dikkat çeken detay şu oldu. Ortada çift kavramlı otomatik şanzımanın kontrolcüsü böyle vites topuzu değil de küçük, aslında lüks kaliteli markalarda gördüğümüz küçük anahtar şeklinde yer verilmiş. Bu da güzel bir detay olmuş. Ortadaki kalabalığı azaltmış. Bunun dışında yine kapı içlerinde ambiyans aydınlatması gibi, ön tarafta dijital gösterge paneli gibi kendine has detaylar da mevcut. Ama bana kalırsa söylentiler doğru. Sandero Stepway temel aldığı birçok detayla çok açık bir şekilde görülüyor. Tasarımdan ziyade baktığım zaman kaputun altında tek seçenek görüyorum. O da 1.0 litre 3 silindirli turbo benzinli bir motor var. 125 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. Sadece önden çeker seçeneği var ve çift kavramlı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Şunu da belirteyim, haberlerde her zaman bunu belirtiyorum. Avrupa pazarı için hazırlanan bir model değil. Avrupa dışında, özellikle Latin Amerika pazarı için hazırlanmış bir model. O yüzden yani biliyorsun
Avrupa... O yüzden Stepway olması çok zaten muhtemel.
Evet, aynen öyle. Çünkü hani kalite olarak ve güvenlik tarafında Avrupa'da satılanlarla böyle Latin Amerika pazarında, Brezilya taraflarında satılan otomobiller çok değişiyor, çok farklılık gösteriyor. O yüzden ona göre değerlendirmek lazım. Avrupa'ya yönelik bir otomobil değil. Zaten Brezilya'da üretilecek galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, üretimi Brezilya'da başlayacak ve Fas'taki fabrikada devam edecek. Yani iki fabrikada. Gördüğün gibi az önceki haberle aslında bütünleşik bir haber. Çünkü ne demiştim? Bunun Kardian'ın da temel aldığı platforma sahip araçlar 4 lokasyonda, Latin Amerika'da, Fas'ta, Hindistan'da ve Türkiye'de üretilecek demiştim. İlk model olan Kardian'da Brezilya'da, yani Latin Amerika'da başlıyor üretimi ve Fas'ta devam ediyor 2 lokasyonda. Bakalım hani Kardian harici diğer modellerden bir veya iki tanesi herhalde belki de Türkiye'de üretilecek ama Kardian'ın olmayacağını buradan anlıyoruz.
Evet ya, böyle baktığın zaman zaten yani şu araya böyle baktığında Dacia havasını gerçekten hissediyorsun. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum burada. Yani Dacia deyince yani sanki şey gibi olmasın. Citroen ve Peugeot'dan bahsederken aynı arabanın için veya DS'le Peugeot olsun mesela. Ki hani bir tanesi lüks, böyle işte ultra lüks ya da lüks diyelim, daha doğru olur. Diğeri de normal versiyonu olsun diyelim. İkisi arasında işte o diğer farkları görüyoruz. Yani o lüksleştirilmiş bir araç görüyoruz. Aslında aynı araba. Ha baksan mesela iki farklı markadan bahsedelim. Yani hadi DS ile Peugeot'u belki yan yana daha kolay, Citroen'i daha kolay yan yana koyuyoruz ama Citroen'le yine aynı grubun bir başka markası olsun. Yani nereden baksan aşağı yukarı aynı iç mekan olarak bakarsan aynı şeyi görüyorsun. Yani çok aslında küçük farklarla o ayrımı yakalıyorlar. Dolayısıyla aslında Renault ile Dacia'nın da, Dacia'nın şöyle bir dezavantajı var ki bence onu iyi kırdılar. Dacia işte Renault'un daha kalitesiz versiyonu gibi, daha ucuz, daha doğrusu önce öyle bir şey vardı. Daha ucuz versiyonu, yani Renault ama işte ucuz Renault gibi bir şey vardı. Biraz onun zararını zannediyorum çekiyorlar. Çünkü işte Stepway'e benziyor diye bu sefer de işte Guardian tamam ama yani bu da aslında Dacia gibi bir şey, eleştiri varmış gibi hissettim ben burada. Ama bence öyle tabii biraz haksızlık olabilir. Hani bu sonuçta koca bir gruptan bahsediyoruz. Aynısı Renault var, Mitsubishi var, işte Nissan var. Hani bu araçlar da aslında Renault'dan bakarsan temelde tepede Renault'dan çıkıyor diye düşünebiliriz. O yüzden bu benzerlikler aslında eleştirilecek şeyler midir bilemiyorum ama... Hani ya orijinal bir araba yaptık derken tabii Stepway'e benzeyen bir araba ortaya çıkarsa o zaman tabii eleştirilir. Onda da kimse de pek de bir şey diyemez zaten. Yani niye eleştiriyorsun diyemezsin çok. Ama bu araca baktığında dediğin gibi Dacia'nın o havasını, yani Duster'ın küçüğü havasını hissediyorsun burada. O yüzden de hani şu fotoğraf bence net olarak onu çok gösteriyor. Ben öyle hissediyorum. Ki bir de arka stop farlarına baktığımda o Stepway havasını daha da hissediyorum. Yani buradaki bu farlar daha da onu hissettiriyor bana. Baksak ikisini yan yana koysak bir farklılıklar mutlaka vardır ama karakter olarak benzediği rahatlıkla söylenebilir.
Ya tabii ki dediğine katılıyorum. Hani bir grubun kendi markaları içerisinde böyle atraksiyonlara girmesi çok normal. Dediğin gibi Stellantis markalar arasında da bunu Çok rahat tabii görüyoruz. Ya bunu mutlaka eleştirenler olacaktır. Baktığı zaman arabaya ya bu Sandero Stepway ya hani bildiğimiz evet, tarçı evet diyenler olacaktır ama hani bunda çok eleştirilecek bir taraf yok. Zaten buna gelene kadar birçok tarafta, birçok ülkede Dacia modellerinin Renault logosuyla ya da Renault modellerinin Dacia logosuyla yani satıldığını görüyoruz. Biz mesela Dacia Duster diyebiliyoruz. Bazı pazarlarda Renault logosuyla satılıyor gibi gibi. Birçok evet atraksiyon söz konusu. Hani bu yüzden bu modelin de aslında baktığında yepyeni bir platforma sahip olmasına rağmen işte Stepway temel alması, onunla benzer detaylara, benzer görünümlere sahip olması çok da böyle hani dediğin gibi eleştirilecek bir durum değil aslında. Aynı grubun çatısı altında yer alan iki farklı markadan söz ediyoruz.
Evet.
Bir sıkıntı
aklıma
yok.
Aklıma gelmişken yani sorsam Nissan'ın Qashqai'si ile Renault'un Kadjar'ı aynı mı acaba? Aynı platformdan mı çıkıyor acaba?
Evet.
Mesela işte ya bak mesela şimdi aklıma gelmiyor. Hani normalde gelmiyor aslında ama halbuki aynı. Otursam yan yana koysak diyeceğiz ki bak aynı, bak aynı, bak aynı deyip duracağız büyük ihtimalle. Ama Qashqai burada çok daha önde bir marka. Yani hatta evet, Nissan Qashqai demiyorsun da Qashqai diyorsun. Böyle enteresan bir şey var. Çok gene o da kendine ayrı bir şey ama tabii bu son çıkarttıkları e-Power'la beraber ben hala şüphede kalıyorum mesela. O nasıl bir şey gibi yani neyse benzinle çalışan ama elektrikli araba falan gibi böyle karmaşık bir
evet,
sorun var orada.
Evet, yurt dışında
orada
menzil uzatıcı adıyla geçiyor onlar. Benzinli motor tekerleklere güç vermiyor. Batarya evet şarj ediyor. Tekerleklere elektrik motoru güç veriyor. Bir nevi yani hani şarj etmeden
evet ikisini de derdini taşıyan hani elektrikli otomobilin derdini de taşıyan veya elektrikli otomobilin çözümünü de taşıyan ama aynı zamanda sorunu da taşıyan aynı evet zamanda benzinli otomobilin avantajını yaşayan ama aynı zamanda dezavantajını da yaşayan. Hani servise gitsen ne olur merak ediyorum. Hani oldu ya bir şey oldu mesela. Çünkü şey gibi yani bu ikisinin de içinde olduğu fakat masraf olarak da yıllar sonra acaba ikisinin de masraf olabileceği bir durumla karşı. Mesela elektrikli otomobil ne oldu? Piller sorunlu çıktı işte. Sorun çıktı pillerde. Tamam peki onu halledelim. Burada yani diğerinin sorun çıktığı zaman acaba diğerini nasıl halledebileceksin? Merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Askeri alanda ben bunun bir benzerini gördüm. Galiba otokar üretiyor zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Saldırıyı da destekleyen aynı zamanda saldırı içinde kullanabileceğin ama sessiz gitmesi gerektiği için de mesela sessiz alanlar için kullanılması gerektiğinde elektrikle kullanabiliyorsun. Elektriği motor destekliyor. Aynen insandaki. Hı-hı. Şimdi bu bir askeri araç olunca sorun değil. Yani askeri aracı zaten çok iyi bakmak zorundasın askeri araca. İyi bakılır ama diğeri her gün kullandığın bir işte otomobil. Yani o ne kadar acaba iyi olur? Onu da bir zaman gösterecek. Ama benim aklımda biraz tartışmalı. O Nissan'ın hali hazırda tabii e-powersiz modelleri vardır. Onlar da kullanmak isterse onları kullanmaya devam eder ama evet, geleceğe ne kadar yaklaştırıyor dersen sanki böyle arada kalıyorum gibi gibi geliyor. Neyse. Peki. Evet. Çok uzatmak istemiyorum ama çünkü gelmedi de bilmiyorum da şimdi. O yüzden bir şey de söylemeyeyim. Önceki modellerini sevmiştim. Qashqai ve X-Trail modelleri. Türkiye'de zaten net olarak satışta da çok ortaya koyuyordu kendisini. Sınıfında en iyilerden bir tanesiydi ama şimdi artık bilemiyorum. Bu yeni geçişle beraber nereye varacak onu bilemiyorum. Son rakamları da
artık
bilemiyorum.
Biraz silindi gibi.
Değil mi? Ya çünkü evet, duymuyorum yani bunu. Duymadığım için bak bunu düşünüyordum. Senin söylemin bunu teyit ettirmiş oldu.
Ya önceden peki, Qashqai dediğimizde segmentinin en popüler hani evet, en bilinen modellerinden bir tanesiydi. Şu an mesela yollara çıktığımda ben yeni Qashqai uzun zamandır görmüyorum.
Bravo mesela, bak çok doğru söylüyorsun. Çünkü elektrikli desen değil. Hani benzinli desen değil. Yani hani o geleceği taşıdığı şey çünkü nasıldı? İşte tabii en önemli avantajı dizel ve otomatik vites sunmasıydı. Büyük, geniş de bir araç, güçlü de bir araç. Tabii çok iyiydi yani. O zaman için oyunun kuralını belirliyordu. Yani işte aynı aracı Renault satıyordu, olmuyordu yani. Aynı aracı satıyor adam neredeyse. Olmuyordu, tutmuyordu ama diğeri tutuyordu. Şimdi ise dediğin çok doğru. Ben böyle bir şey hiç görmüyorum etrafta. Yani böyle bir işte X-Trail veya Qashqai tarafında böyle bir şey ben de görmüyorum. Yollarda da çok görmüyorum zaten işin doğrusu. Şimdi bak başka şeylerden bahsediyoruz.
Ya bu o da biraz daha biraz da şeyden kaynaklanıyor. Pazarlama stratejisinden kaynaklanıyor.
Doğru.
Senin şu anda pazardaki SUV sınıfında rakiplerin çok. İnanılmaz rakip var. İnanılmaz modeller, rekabet var. Ve fiyat konumlandırman burada çok önemli. Tabii ki Qashqai'nin fiyatı biraz daha şu anda yüksek kaldığından dolayı biraz da fiyat konumlandırmasından dolayı aslında çok da fazla tercih edilmiyor. Dediğim gibi önceden evet, segmentine yön veren bir modelken şu anda hani esamesinin çok okunmaması bence de biraz üzücü bir durum bence.
Evet, üzücü.
Türkiye'ye gelen yeni bir elektrikli otomobil aslında hem marka algısından dolayı hem de böyle tasarımı, jip tasarımı bence pek çok kişi tarafından oldukça beğeniliyor.
Kesinlikle.
O yüzden onun da algısından dolayı aslında Türkiye pazarına gelmesi merakla, en çok merakla beklenen modellerden bir tanesiydi. Sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı. %100 elektrikli bir BSUV aslında. Şu tasarımı her ne kadar farklı olsa da bir Stellantis modeli. Baktığımız zaman işte Opel Mokka'nın elektriklisiyle aynı platform üzerine yükseliyor.
Güzel. Dış kabuğu
ne kadar farklı olsa da. Ve hemen
kabuk da bu arada bayağı farklı gerçekten. Yani şu çok da hoş da görünüyor ya. Yani bakınca ama Mokka diyorsun ha. Çok iyiymiş. Evet, buyursun.
1.563.000 TL fiyatla Türkiye pazarına giriş yaptı. %100 elektrikli bir BSUV'den bahsediyoruz. Tabii ki %10'luk ÖTV dilime giriyor. Hem fiyatından hem de motorundan dolayı. Nasıl bir motor var bunda? 115 kW yani 156 beygir güç üreten, 260 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Jeep dediğimiz zaman tabii ki işte hemen ne gelir akla? İşte off-road kullanımı gelir, 4x4 gelir ama tabii ki %100 elektrikli bir otomobilden, küçük kompakt bir otomobilden bahsettiğimiz için her ne kadar Jeep de olsa sadece önden çekişli versiyonu mevcut. Tabii ki 4x4 versiyonlarının geleceği, üretileceği açıklanmıştı ama o versiyonlar Türkiye'ye gelir mi? Gelirse de ne kadar bir fiyata sahip olur onu da çok bilemiyorum. Şu anda dediğim gibi %10 ÖTV dilimine giren bir model. 54 kWh'lik bir batarya söz konusu. WLTP'ye göre 400 km menzil sunuyor. Tabii ki şehir içi kullanımda eğer şehir içinde kullanırsan bu menzil 550 km'ye kadar çıkıyor. Aslına baktığımız zaman dediğim gibi hem altyapısı dolayısıyla hem de diğer özellikleri dolayısıyla Stellantis markaları arasındaki %100 elektrikli BSUV modellere çok yakın detayları var. Tasarım olarak her ne kadar çok farklı olsa da yine dediğim gibi 100 kW'lık bir DC hızlı şarj desteği mevcut. Burada 24 dakikada %20'den %80 doluma ulaşıyor araç. Enerji tüketimine, yakıt tüketimine de alıştık. Enerji tüketiminde 15.6 kWh olmuş. Açık olarak açıklanmış 100 kilometrede. Güzel. Aslına baktığımızda dış tasarımdan her ne kadar güzel böyle cazibeli bir araç olsa da ben mesela hani içinin daha iyi, daha modern, daha şık olmasını beklerdim açıkçası. Böyle çünkü diğer bazı uygun fiyatlı Jeep modellerinde de gördüğümüz gibi fiyattan alınma detaylar görüyoruz mesela iç tarafta. Hani ben bunun %100 elektrikli bir otomobilde biraz daha farklı olmasını isterdim. Ama markaları da böyle hani daha uygun fiyatlı olsun, biraz daha maliyetten kısalım diye bu tarz atılımlara yöneliyorlar. Evet. Onları da bu tarafta çok bir şey
söyleyeyim. Aynı Dacia'nın Renault meselesi gibi işte aslında. Aynen, yani hani, aslında Renault Dacia meselesi konuştuğumuz şey. Evet yani tam olarak aslında bak hiç valla yani bu habere bakmamıştım ben. Onun örneğini verdik ama yani tam da aslında kastettiğim biraz buydu yani. Jeep işte Amerikan markası yani. Hani aslında belki de diğer Volvo Çin meselesine de geliyor, dokunuyor. Jeep dediğin otomobil işte Amerikan markası olarak biliyorsun ama işte Stellantis'in aslında bir ürünü. Yani kullandığı motor da aslında Amerikan motoru falan filan değil ama yani Stellantis'in motoru. Şimdi Mokka derken de aslında Mokka derken de şöyle diyelim. Yani aslında bir neyse o platformun ürünü bu. Yani tabii, bu daha şık, farklı olabilir ama dediğin gibi birbirinden benzerlikler içinde benzerlikler taşıyan işte mesela Jeep tabii fiyata daha yakın. Çünkü önce Jeep önce fiyat almıştı galiba. Sonra Stellantis aldı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla o biraz daha belki oranın da farkı var ama birisi bu otomobile baktığında Jeep görüyorsa ve bunu seviyorsa Jeep olarak bunu tercih edecek. Bir başkası Opel'in dinamik böyle genç havasını tercih ediyorsa Mokka'yı tercih edecek. Günün sonunda hangi karaktere daha uygun şekilde bir dizayn, tasarım ve motor görüyorsa ki motor aşağı yukarı hep aynı geliyor burada aslında. Ama o tasarımdan nasıl yakın hissederse, severse o kullanıcıyı, o müşteriyi Stellantis dışına çıkmadan yakalamış olalım. Veya Renault dışına çıkmadan yakalamış olalım. Veya işte Volkswagen grubundan çıkmadan yakalamış olalım diye bir konuya geliyor. Dolayısıyla aslında aynı otomobilin farklı kabuklarla sunulmuş versiyonlarına aldanıyoruz demeyelim. O sanki olumsuz gibi olacak ama yani aslında onları seviyoruz, onları tercih ediyoruz ve böylece o markadan çıkmadan aynı aracı orada da haliyle ekosistemden fayda sağlayacak bazı avantajlar bekliyor
Evet.
Hem kullanıcı bekliyor hem de tabii şirkette bunu üretirken buna yeni bir maliyet yüklememek için işte çok basit bir şekilde, yani burada ben yeni bir kalıp üretmeyeyim de şu iç dizaynı için bunu kullanayım, renklendireyim, tamam oldu, bu jip oldu, hadi bakalım hayırlısı olsun diyor. Çıkıyor belki de. Birileri için eleştirilebilir olurken birileri için de sevilebilir hale geliyor. Yani diğerini de seviyorsa tabii eski olmasını çıkartıyorum kenara. Toyota için konuşmuştuk ya. Yani böyle yeni bir arabada böyle eski bir arayüzü olmasın, yeni bir arayüzü olsun dediğimiz konu gibi. Tabii o yani eskide kalmasın yani, ama bir taraftan da işte güncel olsun.
Gayet şık, tasarım olarak dikkatleri üzerine çeken bir araba. Ben mesela hani bu sarı renkli gövde rengini de çok beğendim. Ama bana göre Stellantis'in Türkiye pazarı özelinde konuşuyorum, elektrikli araç pazarında daha başarılı olması için, satışlarını yükseltebilmesi için biraz daha rekabetçi fiyatlar ortaya koyması lazım. Şimdi baktığımız zaman Avenger 1 milyon 560 bin TL'ye geldi. E2008 geldi biliyorsun. Makyajlı E2008 geldi ki aynı platform, yine E2008, Mokka elektrik ve Avenger. Bunların üçü aynı platform üzerine yükselen kompakt elektrikli crossoverlar. E2008 de yine yanılmıyorsam 1 milyon 580 bin TL civarında bir fiyata sahip ki bunlar zaten aşağı yukarı %10 ÖTV diliminin sınırında. Böyle hani ufak bir zam alsa %40'lık ÖTV dilimine zıplayacak şekilde bekliyorlar. Şimdi mesela BYD gibi bir marka giriş yapacak Türkiye'ye. Merakla bekleniyor. İnsanlar aşırı derecede meraklı bu markaya ve Atto 3 modeli biliyorsun C-SUV bir üst segmentte ve marka lansmanda fiyat açıklamasa da bize %10'luk ÖTV diliminde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Yani eğer böyle bir araç 1.4-1.5 milyona gelirse burada Stellantis tarafında ciddi sıkıntı yaratır diye düşünüyorum ben açıkçası kendi tarafından. Sen ne düşünürsün bilmiyorum çünkü.
Ya işte o yüzden Stellantis de gidiyor Leap Motors'la işbirliği yapıyor kardeşim. Niye şimdi bunu karıştırıyorsun? Ama yok, şaka bir tarafa yani tabii şaka yapıyorum tabii ki %100 katılıyorum, tam olarak doğru ve aslında bence geneldeki tepki de bence bu yüzden var. Yani şimdi sen Çin'de otomobili bu maliyetle üretebilirken diğer tarafta Stellantis bu maliyetle üretip karşına çıkınca yani eğer servis ve diğer desteklerini de veriyorsan, işte az önce haberlerde anlattığın üzere NCAP'te güvenlik sonuçlarında iyi sonuçlar ortaya koyabiliyorsan, ben de o zaman müşteri olarak gidip de tabii ki yani dizaynında şuyunda buyunda dikkatimi çeken otomobil Çinli mi almayayım diyecek halim yok. Ben de bakacağım otomobile, derim güzel bir otomobil yapmışlar, servisi şusu busu var, evet üzmeyecek de görünüyor, o zaman da gireyim ben, bu alayım bundan alayım dersin. Yani bir alt sınıftaki otomobili almak mı yoksa bir üst sınıftaki otomobili almak mı aynı paraya? Hiç düşünecek bir şey yok ki burada. Yani evet, bunlar eşit olduğu zaman. Yani evet Opel çok güçlü marka, evet şu çok güçlü marka demek bizi kurtarmaz o zaman. Ki zaten bence Chery'de gördük çok net olarak. O yüzden de Çinli otomobillerle ilgili meseleler yani tabii bu şey demek değil. Stellantis işte çok zor durumda, işte Renault zor durumda, Çinliler geldi öyle demiyorum ama bu gidişat bu oyunun kurallarını Çinlilerin daha çok koyacağı yönüne de kayıyor. Şu an baktığında bunu görmek için öyle özel bir şey bilmeye gerek yok. Baktığın zaman evet, ilgi alaka bile bunu gösteriyor zaten yani.
Ya şu an Çinli tarafında zaten en büyük endişelerden bir tanesi güvenlik. Bu araçlar ne kadar güvenli? Euro NCAP'ten 5 yıldız alan bir markadan söz ediyoruz. BYD için konuşuyorum. Bunu da aştığında ikinci konu, tamam ben bu elektrikli otomobili satın alacağım ama BYD'nin Türkiye'deki satış sonrası hizmetleri, servis ağı, bu aracın ikinci el değeri. Yani şu anda tabii ki bu BYD özelinde değil, aslında Türkiye'de elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin en çok merak ettiği, en çok kafasını kurcalayan sorulardan, ama BYD özelinde konuşmak gerekirse Türkiye pazarına giriş yapıp servis, satış sonrası hizmetler ağını da güzel bir şekilde oturttuğunda bence elektrikli araç pazarında diğer markaları çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden aslında Stellantis olsun, başka köklü üreticiler olsun, yine Renault tarafından da olabilir, başka da olabilir. Özellikle elektrikli otomobillerde biraz daha rekabetçi konumlandırmaları gerekiyor kendilerine.
Bence burada olayı değiştirecek mesele Çinlilerle ilgili, Çinli üreticilerle ilgili olayı değiştirecek mesele ancak bu Huawei'nin olduğu gibi Amerika kafasını bir takacak bu işte bir tane markaya takarsa veya Avrupa bir tanesine kafayı çok pis takarsa böyle, yani işte ben bu markayı bitireyim bu çok öne çıktı deyip de bitirmeye çalıştığı gibi işte Google'ı yasaklar, İşte bunlar aslında veri çalıyorlar, o yüzden asla bunu kullanma falan filan diye böyle tartışmalı gerçeklerle saldırıp sonra kim bunlarla çalışırsa onlara da sen yaptırım uygularım derse Çinli otomobil markalarına, o zaman işler değişir. Çünkü o zaman işte onun ihracatını yapan ülkeye karşı bu sefer şey diyebilir. Ya işte sen bundan Çin'den otomobil ihracatı yapıyorsun. Ben de Çin'e aslında yaptırım uygulamak istiyorum. Oradan gelen ürünleri sen kullansan seni de bu sınıfa dahil edip seni de cezalandırmak isterim derse o zaman sorun olur. Mesela işte Tayvanlı Acer'ın İran'a ürün sattığı ile ilgili bir durum var. İran'a da yaptırımlar var. Yani ambargolu ülke Amerika tarafından. Satamazsın bir şey. Ama sen o ambargoyu delip de oraya bir şey sattın diye Acer'a bir dava açılmıştı. Hani bu tip bir şey olursa, ki Tayvan olduğu için bence çok sorun olmayacak. Acer onu halledecektir diye düşünüyorum. Çünkü Tayvan markası, Tayvan'ın Amerika ile olan ilişkileri çok iyi. Ha Çinli olsaydı ve hani başka böyle ezebileceği bir marka olsaydı çoktan biz onun gürültüsünü çok daha fazla duyardık. Ama öyle olmadığı için daha o devamı çok gelmedi. Gelmesin tabii, yani ayrı bir şey.
Ya ben şunu söyleyeyim evet. Abi, senin söylediğine karşılık olarak.
Yedek parça gelmese mesela, düşünebiliyor musun? Yani sen almışsın etmişsin, sonra yedek parça gelmiyor, bulamıyorsun. Çünkü işte Amerika yaptırım uyguladı falan filan gibi bir şey. Ben de ondan getirmiyorum, etmiyorum derse gibi endişeler ancak olabilir. O da yani otomotiv gibi bir alanlarda çok da kolay şeyler değil diye düşünüyorum.
Ya ben senin söylediğine karşılık, Amerika'nın yaptırımına karşılık şunu söyleyeyim. Kısa vadede böyle bir şey olacağını çok öngörmüyorum açıkçası. Çünkü bir kere Amerika'nın böyle bir yaptırım uygulamak için Çinli üreticiye öncelikle kendi üreticisi Tesla'ya diş geçirebilmesi lazım. Tesla da şu anda Çin'de koskocaman bir giga fabrikaya sahip. Orada Tesla Model 3 üreten bir Amerikalı üretici. O yüzden yani kalkıp da bir
Çinli üretici... Ama ona da bir şey yaptılar biliyorsun. Yani ona da bir sen bu yerini değiştir Hindistan'a geç dediler.
Dedi ama yani şu an için...
Kısa bir iş değil bu tabii, yani bir de evet. Giga Factory'yi oradan oraya almak da, hani o yatırımı da boşlamak da öyle kolay bir iş de değildir tabii muhakkak. Ki. Ama yani şey tabii bu arada bunu ben de kısa vade için söylemiyorum ama benim tahminim illa Çinli üreticilerle ilgili bir korkumuz olacaksa Çinlilerden dolayı değil ama Amerikalılardan dolayı olabilir. Yani bunu Çinliler yapmaz ya, Çinli tutup da ben Amerika ile belalaşayım da değil de ya sen bana ticari olarak artık iyice rakip oldun, bu iş iyice çığırından çıktı. O yüzden seni engellemeye çalışıyorum demeyecek Amerika. Diyeceği şey ancak der ki ya işte sen şunu yanlış yapıyorsun, burada şunu yapıyorsun. İşte Rusya'dan bütün o markalarına çıkın buradan dediği gibi. Bu da pek de böyle hani rahat rahat üstüne şey yapabileceğimiz, tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir konu değil. Bu çünkü tam da ticaret meseleleri. Bunu da çok da yani bugünden yarına çözebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine uzun uzadıya konuşulacak meseleler gibi görüyorum ama bir risk midir dersen bana göre benim söylediğim göz ardı yani yüzdesine baksak %10 büyük bir yüzde gibi geliyor söylerken ama sanki olmaz da değil. Yani Huawei'nin başına gelen niye gelmesin, neden yapmasın gibi geliyor. Ama tabii şunu da söyleyeyim, mesela Huawei tarafındaki sorundan sebep Türkiye Huawei ile çalışmayı bıraktı mı? Bırakmadı. Ama İngiltere ve bazı başka ülkeler bıraktı. Türkiye buna özellikle devam etti ve işte biraz sorunlar da yani hallolmadı ama halloluyor gibi de gözüküyor. Fakat frenine bastırttı mı bastırttı yani. İnsanlar uzun süre tercih etmediler ama halbuki işte onun aynı markası şimdi başkalarına ait olan Honor'u kullanabildiler. Böyle enteresan bir şey vardı. Ve teşekkür ederim anlayışın için. Ben de biraz belki de fazla konuştum, bilemiyorum.
Yok estağfurullah.
Eyvallah.
Peki. Bizim açımızdan güzel oluyor da umarım izleyicilerimiz sıkılmıyordur burada.
Umarım aynen öyle, doğru. Varsa lütfen yorumlarda buna aldırmasın. Yakında bunu canlı da yapacağız. O zaman onlar da katılırlar belki bu konuşmalara. Daha da güzel olabilir belki. Evet. Canlı da yapacağımızın ipucunu vermiştik. Bu hafta olmadı ama belki haftaya veya sonraki haftalarda canlı yapacağımızı da söyleyeyim. Başka çalışmalarımız var onunla ilgili. O yüzden hemen yapmıyoruz bunu ama bu da gelecek. Evet, buyursunlar.
Şimdi sıradaki haberimiz yine elektrikli otomobillerle ilgili. Aslında böyle güzel bir haber. Yine baktığımız zaman elektrikli otomobillerdeki en büyük sıkıntılardan biri olan şarj hızı, şarj süresi, bataryanın dolumu gibi konulara ilişkin güzel bir haber. Li Auto isimli bir markanın elektrikli otomobili baktığımız zaman tasarım olarak sanki böyle bir minivana benziyor ve aerodinamik olsun diye hafif de böyle şekilsiz bir araba gibi görünüyor ama asıl olay kabuğun altında 12 dakika şarj ile 500 kilometre gidebiliyormuş bu elektrikli çok araç. Çok iyi. Çok çok güzel bir değer. Yani baktığımız zaman artık ilerleyen süreçte kısa vadede elektrikli otomobillerde artık bataryanın dolumu gibi dolumu için 10 dakikalara 15 dakikalara inebileceğimizi gösteriyor ki asıl zaten günümüzde elektrikli otomobiller alırken dikkat edilmesi gereken detaylardan birisi nedir? Verimlilik adına ısı pompasının olması, batarya yönetim sisteminin çok verimli çalışması, gelişmiş bir yazılıma sahip olması en önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü biliyorsun bataryanın çok büyük olması, bunun sayesinde menzilin çok uzun olması çok da önemli değil. Çünkü bataryanın büyük olması araca ekstra bir ağırlık getiriyor. Bu ağırlık da tabii ki yine menzile doğrudan etki eden etmenlerden bir tanesi. Sadece menzile değil aslında otomobilin sürüş dinamiklerine de etki eden detaylardan. Ama bataryayı küçük koyup sen şarj hızını daha gelişmiş yaparsan, şarj hızını düşürürsen tabii ki bu çok daha iyi bir değer. Dediğim gibi bu ısı pompası ve verimli bir batarya yönetim sistemi bunun dışında 400 volt sisteme değil de 800 voltluk elektrik sistemine sahip olması ve bu sayede bu araçta olduğu gibi şarj hızının çok çok düşük sürelere inebilmesi tabii ki elektrikli otomobillerde, elektrikli araçlarda görmek istediğimiz detaylardan bir tanesi. Bu araçta da yine 400 volt yerine 800 voltluk bir sistem var ve bu sayede 552 kW gibi bir şarj hızına, şarj gücüyle şarj edilebiliyor. Yani baktığımız zaman az önce saydığımız otomobillerde 100 kW'lık destekten bahsettik. Onun dışında Hyundai bu pazarda en gelişmiş şarj gücüne sahip araçlardan bir tanesi. 350 kW'a varan bir şarj gücünü destekliyor Ioniq 5 ile Ioniq 6. Onlara bile çok iyi diyoruz ama bu araca baktığımız zaman yani şarj sırasında ki burada bir liste verilmiş haberde. Onu da ekrana getirebilirsen abi. 521 kW'a varan yani 522 kW'a varan bir şarj hızına yükselmiş. Burada %6'dan %80'e kadar olan bir dolum sırasında. Yani %6'da 280 kW'la başlamış. Sonrasında %10'da 520 kW'a kadar çıkmış. Tabii ki elektrikli otomobil bataryalarında şarj ederken şarj gücü bataryanın da durumuna göre artıp azalabiliyor ki burada sonda gördük %80'e vardığında artık 315 kW'a kadar gerilemiş ki bu bile günümüzdeki birçok otomobilin normal şarj hızından çok daha yüksek. O yüzden bu konuda çok gelişmiş bir duruma imza atmışlar. Haberi önemli kılan detaylardan biri de şu bence günümüzde Çinliler olsun başka farklı üreticiler olsun bataryalar konusunda birçok gelişmeye imza atıyorlar ama hep bunlar kağıt üzerinde oluyor. İşte çok okuyup doğru. Geçiyoruz. Hani %10'luk 10 dakikada şarj artık mümkün. Kağıt üstünde okuduk geçti ama Li Auto yani buna doğrudan otomobili şarj edip bunu videolu bir şekilde göstererek telefondan akıllı telefon pratikte, uygulamasından göstererek böyle bir çalışmaya imza atmış. Somut delilleri var ellerinde adamların. O yüzden çok iyi bir gelişme olduğunu söyleyebilirim.
Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi gözüküyor. Yani böyle baksan bu arabanın bir benzerini ben yıllar evvel, tabii biraz eski olacak ama Demolition Man, Sylvester Stallone ve Wesley Snipes'in oynadığı, Sandra Bullock'un oynadığı filmdeki o işte otonom arabalara benzettim böyle. Tam onlara benziyor. Farları altta böyle enteresan bir yerde. Yola ne kadar fayda ediyor onu bilemedim ama tabii yeni far teknolojileri de farın nerede yani illa önde yukarıda durmasını gerektirmiyor. Böyle bakınca ben hani Renault'un Espace'ine de benzettim.
Bu arada onun ön tarafı bence doğrudan şeye benziyor biraz. Hyundai'nin yeni Staria modeli.
Evet. Minibüsüne benziyor değil mi?
Evet.
Doğru söylüyorsun. Evet.
Ön tarafta böyle boydan boya uzanan bir ışık şeridinin olması, ana aydınlatmanın art tarafta yer alması, aerodinami adına böyle
bu arabanın?
Yatık bir ön bölüm. Bildiğin Staria yani ön tarafa
evet,
çok benziyor.
Evet. Yani arkası şu şuradaki yani bagaj bölümü ve C sütununda aslında bir enteresanlık var. Sanki şurada da bir kapı olsa varmış gibi belli. Demek ki 7 kişilik herhalde. Burada bir koltuk görüyorum çünkü ben. Evet. Var zannediyorum. 7 kişilik herhalde. O yüzden arkası fazla uzun gibi duruyor. Ama herhalde bagaj kapasitesi aynı zamanda çok büyük. Çünkü arkadan fotoğrafını görmüyorum ama arka kısmını görmüyorum ama büyük ihtimalle bu arkası koltuklar yattığında devasa da bir bagaj da olabilir gibi geliyor buradan baktığım zaman. Enteresan ama tabii senin söylediğin bizim daha önce konuştuğumuz yakıt yani diyelim ki geleneksel yakıt kullanıyorsun. Bir benzin istasyonuna girip çıkman 10 dakikayı buluyor. Yani hızlı böyle hemen girmiş çıkayım demezsen 10 dakikayı buluyor. 12 dakikada aracı şarj etmek, yani 5 dakika şarj etsen işte, yani tamam hani 500 değil ama sonuçta seni gerçekten çok götürecek bir şarja hızlı zamanda erişebileceksin demek. Bu o seninle konuştuğumuz peki bütün araçlar elektrikli olduğunda ne olacak konusuna önemli bir cevap. Demek ki bu noktaya da gidebilecek gibiyiz.
Tabii ki burada şimdi iki ana konu ortaya çıkıyor. Tabii ki bu şekilde bir şarj gücünün desteklenebilmesi, bunun sağlanabilmesi çok güzel bir gelişme elektrikli otomobiller adına, ama şimdi birincisi markanın belirtmediği bu yüksek güce ulaşırken, yani araca baktığında şurada hemen detayını görmüştüm. Bataryalar 800 volt mimarisine sahip ve 711 amper akım çekebiliyor. Ama baktığın zaman şimdi bu tarz, bu denli güçlü bir şarj esnasında nasıl bir kayıp açığa çıkıyor? Bu elektrikli araçlardan değil de daha basitinden bile gidecek olursak, akıllı telefonlarda biliyorsun abi, hani yüksek şarj olmaması, bataryaya zarar vermemesi adına çok yüksek şarjlara çıkılamıyor ki, bir elektrikli otomobilden bahsediyoruz. Daha büyük bataryalar söz konusu. Hani bataryaya nasıl bir zarar veriyor? Veriyor mu? Ne kadar kayıp ortaya çıkıyor? Bunların bilinmesi de önemli tabii ki bu gelişmelerin ışığında. O detaylar belirtilmemiş ama ilerleyen zamanda tabii ki bu tarz gelişmelerin artmasıyla bu detaylar da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. İkincisi, senin de dediğin gibi her elektrikli otomobilin şebekeden bu denli bir güç çekeceğini düşünürsek, yarın öbür gün %100 elektrikli otomobillere geçileceğini düşünürsek, yani çok büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir çok, bence.
Kesinlikle.
Çünkü çok güçlü bir şarjdan bahsediyoruz ki, yani bunun 10 tanesi bile bir araya gelse, aynı şebekeden bir şarj edilmeye kalksa çok büyük sıkıntılar çıkabilir
ortaya. Falan diye böyle dönersin. Voltaj mı düşüyor, ne oluyor, hayırdır ya diye böyle bakarsın vallahi, yani gerçekten etraf için şey. Peki son haberimize geçelim. Bugün süremizi epey açtık ama bence keyifli geçti. Biraz uzun oldu, kusura bakmasın sevgili seyircilerimiz. Sıradaki haberde yine yayının başında bahsettiğimiz, bu sefer Volvo ile ilgili ama. Evet. Neymiş bunu, bakalım görelim.
Bunu biraz daha kısa tutacağım çünkü süremizi epey açtık. Evet. Şöyle bir detay var. Volvo EX30, Volvo'nun en küçük elektriklisi olacak. 2023'ün sonunda Avrupa'da satışa sunulacak. 2024'ün ilk çeyreğinde de Türkiye'de göreceğiz. Aslına baktığımızda hem tasarım olarak hem de teknoloji olarak Volvo'nun en gelişmiş, en dikkat çekici modellerinden bir tanesi. EX90'ın da küçüğü aslına baktığında, böyle minik, kompakt bir tasarımı var. İlk etapta Çin'de üretileceği açıklanmıştı ki zaten yine Çin'de üretimi başladı. Ama Volvo şöyle bir açıklama yaptı kısa süre önce. O kadar Avrupa'da o kadar yüksek bir talep alıyoruz ki diye söylediler. O yüzden ikinci lokasyon olarak 2025'te Belçika'da da üretime başlayacağız diye bir açıklamada bulundular. Yani Çin'in dışında 2025'ten itibaren Belçika'da da üretimi yapılacak. Tabii ki şimdi Türkiye'de de satılacağı için şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Şimdi 2024'ün ilk çeyreğinde geleceğine göre Çin'de üretilen araçlar 2024'te gelecek ve elektrikli otomobillere biliyorsun Türkiye'de Çin'den gelenlere %50 ilave gümrük vergisi uygulanıyor. Ama baktığımız zaman şimdi 2024'te tamam Türkiye'de tüketiciler bunları alacak ama 2025'te Belçika'dan ihraç edilmeye başlanırsa, Belçika'dan getirilmeye başlanırsa o zaman bir ilave gümrük vergisi söz konusu olmayacak. Bu tabii ki fiyatta düşüşe neden olabilir.
Çok doğru.
2024'te satın alanlar hani ne olacak o zaman? Çünkü fiyat değişebilir, düşebilir. O yüzden hani böyle yani bir durum söz konusu.
Belki aslında. De evet, çok doğru. Vallahi enteresan bir soru bence bu senin söylediğin. Yani nasıl yapacaksın onu? Yani çünkü ben, piyasa için sorun olur yani.
Hani, evet, kendi adıma şöyle bir karşı argüman da geliştirdim buna. Nedir bu? Şimdi baktığımız zaman zaten Avrupa'da üretimin Çin'deki özellikle elektrikli araç bazında işte hem üretim hattında olsun maliyet olarak hem de bataryaların gerektirdiği işte mineraller, metaller olsun Çin'de daha ucuz olduğu için Avrupa'da üretim daha maliyetli. Belçika'da üretim dolayısıyla Çin'deki üretime göre daha maliyetli olacaktır ve bu da fiyata yansıyacaktır mutlaka. İkincisi, şimdi bir 2024'ün başından bir de 2025'ten bahsediyoruz. Türkiye gibi hani kurdaki hareketliliğin yüksek olduğu ve enflasyonun yüksek olduğu bir pazardan bahsettiğimiz için aradan geçen bir yıllık süreçte yani EX30'un fiyatı ne denli artacaktır? Bunu da bilmek lazım. Yani belki bunca şeye rağmen 2024'ün İlk çeyreğinde satın alacak kullanıcılar ilave gümrük vergisine rağmen avantajlı olabilirler diye düşünüyorum.
Kesinlikle olabilirler. Doğru, bravo.
Baktığım zaman ben burada Tesla'ya baktım en büyük örneklerden biri olarak. 1.55 milyonluk fiyatıyla, başlangıç fiyatıyla 6 ay önce Türkiye'ye giren Tesla'nın sadece 6 ay geçmesine rağmen şu anda fiyatı 2.1 milyona çıkmış. Yani 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz ve neredeyse 600 bin lira bir artıştan bahsediyoruz. Aylık evet. 100 bin lira artmış yani sürekli. Bu araç da bir sene içinde nasıl bir fiyat artışı olacaktır? Bence bu şekilde devam ederse yüksek bir fiyat artışı olacaktır EX30'da da. O yüzden 2025 evet. olanlar avantajlı bile olabilir diye düşünüyorum ama iki ucu böyle bıçak sırtı gibi bir durum söz konusu burada.
Çok tatlı bir araç bu arada. Ben arka tasarımında falan da bayıldım. Yani hakikaten Volvo olduğu için ayrıca bir zaten güvenlikle ilgili insanın bir endişesi olmaması çok önemli. Evet. Yani o anlamda da çok iyi. Bir de şey vardı, hız rekorunu kıran bu, yani hız rekoru derken çok hızlanan araç bu muydu, doğru mu hatırlıyorum? Bir tane Volvo'dan bahsetmiştik, hangisiydi o?
Volvo'nun en seri modeli olacak diye hatırlıyorum EX30. Değil yani mi? 300 elektrikli bir araç zaten, bir yani de kompakt.
Çok kısa, evet, çok kısa sürede çok hızlanacaktı, onu hatırlıyorum. Yani hızlı, sağlam, güvenli, şık, işte böyle bir de ne diyelim... prestijli duran bir otomobil. O yüzden de benim çok hoşuma gitti. Bu gerçekten o ekstra siparişi alması normal. Elektrikli günümüz şeyleri. O yüzden aslında hani böyle baktığın zaman yani güzel araç bu şimdi yani. Şimdi hakkını vermek lazım. Bu araç sipariş gelir tabii lütfen. Türkiye'de de üretsenize kardeşim ya. Peki ben neyse keşke ya inşallah öyle görürüz. Konuşmadık ama bu haftanın da konularından bir tanesiydi. Şunu sormak istiyordum ben de. Tesla Genel Müdürü Kemal Geçer aynı zamanda Türkiye'de Starlink ile de ilgili sorun olacak kişi diye de belirlenmişti. Kemal Geçer'in ayrılığı meselesi. Önce bir konuşma çıktı sevgili Emre Özpeynirciler ve bir başka yine otomobil editörü zannediyorum. Onların duyurmasıyla ortaya çıkan ayrı ayrılmayacak, hayır ayrılacak diye çıkan ama sonrasında da aslında ayrılacağı söylenen Kemal Bey ile ilgili, Kemal Geçer ile ilgili konuşmalar var. Ve o konuşmalarda aslında ortaya çıkan şey şu, Kemal Bey'in aslında Tesla'nın ki yani 10 bin araç büyük bir başarıya imza attı. Satışları aslında öne çıkarttı. Böyle baktığınız zaman enteresan bir noktaya geliyor. Diyorlar ki ayrılma sebebi aslında bazı konularda hızlı davranmasına rağmen şirketin aynı hızda davranmayıp servis ve diğer konularda yavaş davranması. Dolayısıyla sanki böyle düşününce Türkiye'de ileriki dönemde Tesla sahiplerine bir sıkıntı mı bekliyor acaba sorusunu da gündeme getiren bir durum var. Çünkü memnuniyetsizliğini dile getirdiği, bundan memnun olmadığı, sanki yolun karşılıklı ayrıldığı veya belki de işte tamam bu kadar da şikayet etme diyerek de yolları ayırdığıyla ilgili bir durum söz konusu. Ne dersin, bu konu nereye varır? Türkiye'deki yani tabii yeni bir isim atanacaktır mutlaka ama İşte otomobil dünyasından gelmediği, Kemal Yeşil'in otomobil dünyasından gelmedi. O yüzden bu tip şeyler aslında çok iyi bir bu arada süreç yönettiğini herkes biliyor. Operasyonları, 10 bin aracın teslimat operasyonu çok iyi yürüttüğüyle ilgili konuşmalar var zaten. Ama bundan sonra ne olur ne olmaz? Ekip değişir mi Türkiye'de? Başka birileri de gelir mi? Tümden mi bir ekip değişir yoksa sadece Kemal Bey mi gider bilemiyorum ama bir sıkıntı bekler mi sence Tesla sahipleri?
Ben Tesla sahipleri açısından çok büyük sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum bu durumun.
Çünkü araçta da hani, sorun çıkartmıyor.
şimdi baktığımız zaman Kemal Bey'in de hani Tesla'dan Starlink tarafına geçiş yapacak olması da gayet doğal. Çünkü senin de dediğin gibi hani böyle bir otomobil altyapısından ziyade sanki biraz daha böyle teknoloji adamıymış gibi bir hissiyat oluştu bende Kemal Bey içinde. Daha önceki geçmişinde görev aldığı yerlerden de tam ezbere bilmiyorum şu anda görev aldığı yerleri ama yani yine Musk'ın sahibi olduğu farklı şirketler arasında geçiş yapması çok doğal bir gelişme bence. Otomobil tarafında da belki hani kafalarında başka bir isim de olabilir. O yüzden de yollar ayrılıyor olabilir. Şu anda onunla ilgili çok fazla detay yok burada. Sen dediğin gibi işte hani sadece söylentiler üzerine
evet,
olaylar.
Evet, dedikodu üzerinden. Aynen öyle. Bunlar sonuçta söylenti. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Dedikodu demin de söylenti. Kesinleşen, evet net olarak böyle olduğu olmadı gibi bir durum söz konusu değil ama yani Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in yani bu konuşmalardan sonra çünkü o konuşmaların devamında yani Twitter'da geçen sohbette gördüğüm İşte önce evet yollar ayrılabilir, sonra hayır ayrılmayacak yola devam, sonra hayır doğruymuş ayrılacak diye bir şey gelince yani bir sorun olduğu en azından belli. Tabii Kemal Bey çok başarılı bir isim. Evet, dediğin doğru. Evet. Yani başarılı bir isim. Lufthansa'dan gelmiş daha önce. Evet, bak doğru. Lufthansa'nın Türkiye Bırak'tan sorumlu genel müdürlük görevini yapmış buradan önce. O yüzden direkt olarak otomotivden gelmemiş olduğu düşünülen bir şey var. Ama tabii bu bence bana göre hani çok da doğru mu dersen değil. Neden söylüyorum? Bence iyi bir süreç yönetti. Türkiye'de iyi bir başarıya imza attı.
Tabii ki mutlaka.
Ama tabii bu ne kadar geçerli veya değil onu beraberine göreceğiz. Bakalım nasıl bir yere geçecek. Sonrası değişebilir ama Starlink'te de devam etmeyecektir gibi düşünüyorum ben. Çünkü o ikisini de bırakacaktır gibi geliyor bana. Ama bakalım ne göreceğiz, birlikte görelim. Bunu da bu hafta atlamayayım istedim. Çünkü bu haftanın aslında konularından bir tanesiydi.
Ama dediğin gibi bence Tesla tarafında böyle supercharger istasyonları olsun, işte servis ağı olsun, sanki o tarafta biraz bir yavaşlık söz konusu gibi. Hani ben mesela istasyon ağına bakıyorum, çok da son zamanlarda takip edemedim, bilmiyorum, yanlış da konuşmak istemem ama hani istasyon ağı sanki biraz daha, çünkü Türkiye'de rekorlar kırıyor şu anda satışlar, teslimat üstüne teslimat yapıyorlar ve hani 10 bin civarında bir elektrikli araç kullanıcısı var şu anda. Hani supercharger istasyonları da bana aynı oranda gelişmiyormuş gibi geliyor, en azından Türkiye pazarı için. Hani bu noktada belki anlaşamamış olabilirler. Dediğim gibi hani bu söylentiler üzerine değerlendiriyorum.
Tabii.
Belki bu noktada bir anlaşmazlık olmuş olabilir. Ama dediğim gibi hani şu an belli bir süreç yok. Söylentiler üzerine konuşuyoruz. Ben ama Tesla kullanıcıları açısından herhangi bunun bir sıkıntı yaratacağını çok düşünmüyorum.
Evet, bence de. Araç zaten sorun çıkartmayan bir araç. Daha önce konuşmuştuk. Yani aracın servise gelmesi utanç kaynağı olarak görünüyor. Servislik bir durumda olmasını pek istemiyorlar. Sarf malzemelerinin değişmesi dışında pek bir şey yok. O yüzden de servislik kritik bir durum yok. Senin söylediğin daha önemli bir konu. Bu istasyonlar daha çok olursa daha faydalı olur. Onu da aslında bir nevi TOG devam ettiriyor. TOG'a da güveniyor da olabilirler. Çünkü onları görüyorlar sağda sola. Tabii ki supercharger istasyonu için demiyorum ama gene de hani onların da olması faydalı. Ekosistem devam edecektir. Bakalım nereye varacak işin devamı. Tabii Amerika'daki görüşme sonrasında buralara gelmesi ilginç. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında Starlink gelişmesi falan, böyle daha çok aslında konudan bahsedilecekken buraya gelmesi de ilginç. Umarım olumlu gelişmeler yaşanır ve onların devamını görürüz diyorum. Ve bu haftalık bizden bu kadar diyerek teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı 1,5 saattir buradayız. Bu videonun sonuna kadar sabredenler varsa onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ağzına sağlık diyorum sevgili Barış.
Ne demek abi, senin de öyle. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak, arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, dostlarınızla paylaşarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bunlar bizim için motivasyon kaynağı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.